Ayrım 35, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, Sayfa 445. 16. Gün, 1. Bölüm. O Mayıs gününün buluşma günü olması gerekiyordu. Ama nihai ayrılık ve nihai dağılma günü olacaktı. Adam günün akışına ilişkin bütün ayrıntıları düşünmüş, bunları da herhalde kendi düşüncelerini berraklaştırmak adına kağıda geçirmişti. Öğlen 12'ye doğru Semih'in küçük evinde buluşacağız. 12.30'u geçirmeyeceğiz. Eğer Ramzi de gelirse önce onun birkaç dini söz etmesine izin vereceğim. Sonra ben bir hoş geldiniz konuşması yapacağım. Bunlar bir arkadaş toplantısı için yersiz gelebilir. Ama gelenler bunun sıradan bir durum olmadığını kafalarına yerleştirsinler diye üslubu belirlemekte ve böyle davranmakta fayda var. Ramiz büroda kızına hazırlattığı bir tür levhayı yanında getirmeye söz vermişti. Levhanın üzerinde çoğu eski 40 kadar fotoğrafın bir araya getirildiğini ve toplantıda bulunacak herkesin yanı sıra yitirdiğimiz iki kişinin, Murat ve Bilal'in de orada göründüğünü söylemişti. Herkesi üzerinde 5 ve 6 Mayıs 2001 buluşması Semiramis Oteli yazılı bir nüsha hediye edecekti. Bu şatafatlı isimlendirme toplantımıza iyice törensel bir hava katacak. Niye olmasın ki? Benim hoşuma gidiyor böylesi. Ramiz büyük bir hassasiyet göstererek Dolores'in de fotoğraf albümünün dışında kalmaması gerektiğini ısrarla belirtti. Üzerimde hiç fotoğrafı yoktu ama Semih Paris'te bize akşam yemeğine geldiği gün çekilmiş bir fotoğraf buldu. Üçümüz kol kola ve yanak yanağa durmuşuz. Yaşanan son mahrem serüvenler ışığında bu yakınlık bizim açımızdan tuhaf bir çağrışım yaratıyor. Dunya ve Ramiz evlerinden şafak sökerken uçakla yola çıkacaklar. Onlara güveniyorum. Herkesten daha uzaktan gelmelerine rağmen buraya ilk onlar varacaklardır. Nidal de geleceğini ve geç kalmayacağını bildirdi. Bundan şüphe etmem için hiçbir neden yok. Militanlar her zaman saatinde gelirler. Semih hala onu davet etmekle yanlış yaptığımı düşünüyor. Yine de onun için bir paket alkolsüz bira satın aldı. Buna karşılık Tanya'nın hiçbir zaman vaktinde gelmediğini söylediler. Aslında onun şu son günlerdeki tavrına bakınca buna sevinmem gerekirdi. Ama o gelmeden de hoş geldiniz konuşmasına başlayamam. Sonuçta bu toplantının varlık nedeni o. Bakalım göreceğiz. Yokluğu beni en çok etkileyecek kişi Frey Basil olur. O bu buluşmayı farklı irtifalara yükseltme işinde herkesin önüne geçebilir. Söyleyeceği ve günlük ıvır zıvır arasında dağılıp gitmeyecek sözlerle değil, sadece gelmiş olmasıyla bu gelişin başkalarının özellikle Ramiz ile karısının üzerinde bırakacağı etkiyle yapabilir bunu. Aralarında mutlaka birkaç suçlama, birkaç pişmanlık dile getirilecek. Birkaç gözyaşı da dökülecektir. Ama buradan barışmış olarak ayrılacaklarından eminim. Yani keşişin varlığı bizim için hem bir entelektüel uyarıcı olacak hem de duygusal bir yoğunluk katacak. O diğerlerinin aksine geleceğine kesin bir dille söz vermedi. Belki ve onları bir araya getirmekle iyi yapıyorsun dedi. Ama kendiliğinden çıkıp geleceğini zannetmiyorum. Onu telefonla aramanın da iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Telefonda mutlaka bir bahane bulup bu işten kaytaracağına eminim. Tek çözüm eşi bulunmaz Kivan ile birlikte benim gidip onu almam olacak. Ama labirentin kenarında yaptığımız son konuşmaya dayanarak önceden hiç haber vermeden gitmeliyim. Gidip onu almak için bütün o yolu kat ettiğimi görünce beni eli boş göndermekten utanır. Endişelerini bastırır ve kalkıp gelir. Bunun için yola çok erken çıkmalıyız. En geç 9.30'da manastırda olmalı ve öğleye doğru otele varabilmek için 10 olmadan oradan hareket etmeliyiz. Demek ki 7.30'a doğru buradan hareket etmeliyiz. Dolores benimle geleceğini söyledi. Ama eşi son dakikada vazgeçecekti. Lokantadan çok geç sabahın 2'sine doğru ayrılmışlardı. Sabah 6.30'da saat çaldığında Dolores yerinden bile kıpırdamamıştı. Sadece adam kalkmıştı. 2-3 kez çok yavaşça kadının omzuna dokunmuş, Dolores gözlerini açmadan saatin kaç olduğunu sormuştu. Saati söylemiş, Dolores homurdanmış, sonra tekrar uykuya dalmıştı. O zaman adam tıraş olmuş, duş yapmış, giyinmiş, sonra tekrar yatağın yanına gelip eğilerek Dolores'in dudaklarına bir öpücük kondurmuştu. Kadın sanki bir refleksle kollarını kaldırarak adama sarılmıştı. Sonra onu bırakmış, o da gitmişti. İkinci bölüm. Adam manastıra vardığında Fray Basil'in eşyası hazırdı. Bir önceki gün keşişlere muhtemelen dışarı çıkacağını ve pazar akşamı döneceğini söylemişti. Arkadaşı yükünü elinden almak istedi ama kendi taşımakla ısrar etti. Zaten çok hafif olduğu anlaşılan küçük bir deri çantadan ibaretti. Sonraki saatlerde neler olup bittiği hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Hiçbir tanık bunun hakkında konuşmadı ve varsayımları karşılaştırmaktan başka yapılabilecek bir şey yok. Olguları kabaca sıralarsak Semiramis'e ait otomobil kaza yaptı. Şoför ve yolculardan biri öldü. Üçüncü kişi ise ağır yaralandı. Bu satırlar yazıldığı sırada henüz bilinci yerine gelmemişti. Aracın birdenbire yoldan çıktığı, şarampole yuvarlanmadan önce 2-3 takla attığı düşünülüyordu. En sonunda yamacın dibindeki bir kayanın üzerine düştükten sonra infilak etmiş ve alevler civardaki çalılıklara yayılmıştı. Enkazın içinde yanmış iki ceset bulundu. Jandarma raporuna Kivan Ye, şoför, yaş 41 ve Ramzi H, mühendis, yaş 50 diye geçtiler. Frère Basil'den bahseden olmadı. Adam V, öğretmen, yaş 47 ise otomobilden dışarı fırlamış, 15 metre ileride yerde hiç hareketsiz yatıyordu. Herhalde kaza anında kapıyı açıp kurtulmaya çalışmıştı. Kimse kazayı görmemiş, patlamayı duymamış ve yangın herhangi birisi haber vermeden kendi kendine sönmüştü. Cebelin El Megaver Manastırı'na 10 kilometre uzaklıktaki bu köşesinin çorak, taşlık, birçok vadisi olan ve genelde ıssız bir yer olduğunu söylemek gerek. Tabii kazayı görmüş ama susmayı tercih etmiş, bir tanık olma ihtimali de tamamen dışlanamaz. Belki de arabanın birden yön değiştirmesinin nedeni bir başka arabaya çarpmamak içindi. Bu durumda diğer şoförün yaşanan dramda sorumluluğu olacağı için ortaya çıkmamayı tercih etmiş olabilirdi. Ama tek olası varsayım bu değildi. Kivan bir hayvana, örneğin bir tilki, bir çakal veya bir köpek vurmamak için de direksiyonu kırmış olabilirdi. Zaten adam da otel şoförünü konuşurken dönüp yanındakine bakmasına ve gözlerini yoldan ayırmasına neden olan yersiz nezaketi yüzünden eleştirmemiş miydi? Kaza nedeni bu da olabilirdi ama bunların hepsi tahminlerden ibaret ve büyük ihtimalle öykünün en son anını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. El Sanasel diye bilinen, mevkide bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Jandarmanın soruşturması da bundan ileri gitmeyecek. Adamın arkadaşları hemen endişelenmemişlerdi. Hepsi saatinde, hatta biraz da erken gelmişti. Semiramis onları kırmızı aşı boyası ve siyanla toprağı ağırlıklı, sıcak renklerle döşenmiş evinde karşılamıştı. Ayrıca sahibesi tarafından otele dönüştürülmüş büyük binaya kıyasla küçük diye nitelense de epey geniş bir konuttu. Salon yerine geçen büyük kare odada duvarlar kitaplarla, yerlerde 2-3 kat İran halılarıyla kaplıydı. Koltuklar ve kanepeler eski ve yayları bozuktu ama renkleri uyumlu, minderleri de yumuşak ve konforluydu. Arkadaşların orada sadece bir hoş geldin kadehi içmek üzere toplanması, sonra da otelin Semiramis'in mükellef bir sofra kurdurduğu en üst katına çıkmaları kararlaştırılmıştı. Saat yarıma gelirken Dolores hala uzakta olup olmadığını anlamak için adamı aradı. Telefonu cevap vermiyordu. Birçok kez denedi, sonunda 15 dakika sonra Semiramis'e şoförün numarasını sordu. Şoför de cevap vermiyordu. Ramiz belki de otomobilin cep telefonlarının iyi çekmediği bir bölgede olduğunu söyleyerek içlerini rahatlattı. Bu inandırıcı gerekçe gerçekten de bazılarının içini rahatlattı. Ama Dolores'in içini rahatlatmaya yetmedi. Saat 1.35 olmuştu ve eşini geç kalmaktan nefret ettiğini bilecek kadar tanıyordu. Özellikle de bizzat tertip ettiği böyle bir buluşmaya asla geç kalmazdı. Gerçekten de başlarda adam bu tasarının gerçekleşeceğine fazla inanmıyordu. İlk davet mektuplarını daha çok Murad'ın dul eşini avutmak ve kendi pişmanlıklarını yatıştırmak için yazmıştı. Ama arkadaşlarının coşkusu ve gelme hazırlıklarında gösterdikleri hız onu şaşırtmıştı. Hem savaş hem de hayatın cilveleri tarafından dört bir yana saçılmış, şu anda dört farklı kıtada bulunan ve farklı mesleki, siyasi veya tinsel alanlarda faaliyet gösteren, çeyrek yüzyıldır bir araya hiç gelmemiş bu insanların hepsinin kendisinin bir işaretiyle buraya, bu dağ oteline koşmaya hazır gözükmesini, belki sonradan geriye dönüp bakıldığında anlaşılır olsa bile o mektupları yazarken hiç beklemiyordu. Hepsinde eski arkadaşlarıyla ve tabii bu arkadaşlar aracılığıyla önceki hayatlarıyla bağlarını yeniden kurmak konusunda güçlü bir istek olduğuna inanmak gerekiyor. Savaştan önceki dört bir yana dağılmalarından önceki içinde yaşadıkları Doğu Akdeniz toplumunun çözülmesinden önceki sevdiklerinin ölümünden önceki. Belki de bir mektubunda arkadaşların üniversite döneminden beri Murad'ın yüzünden asla bir araya gelmediklerini yazan Albert haklıydı. Onunla bir araya gelmek artık düşünülemezdi. Ama onsuz toplanmanın da bir anlamı olmayacaktı. Onun ölümünün sonunda buluşmamızı sağlayacak en uygun koşulu sağladığını düşünüyorum. Açıklaması ne olursa olsun düş, gerçekleşmek. Ama aynı zamanda da parçalanmak üzereydi. Hem gerçek hem de mecazi manada. Listede yer alan 10 kişiden 8'i vaktinden önce gelmiş, oturumun açılması için düzenleyicinin ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Otelde kalan Semiramis, Dolores ve Naim dışında ilk gelen Albert olmuş, onu Ramiz ve Dunya izlemişti. Nidal tam 12.30'da sessiz, temkinli bir şekilde oradaydı ve bu kâfirlerin arasında ne işi olduğunu kendine sormaya devam ettiği belliydi. Tanya saat 13'e doğru matem elbisesi içinde güler yüzlü ve konuşkan bir şekilde geldi. Geriye sadece Adam ve Frère Basil kalmıştı. Saat 14.30'a doğru endişe yerini paniğe bıraktı. Ramiz ayağa kalktı. Gidip nerede olduklarına bakmamız lazım. Bir dakika sonra iki araba hareket etti. Ramiz yanına Dunya ile Dolores'i almıştı. Nidal'in yanında ise Albert ve Maître d'Hôtel vardı. Francis hem kardeşi için endişeleniyordu hem de içlerinde yolu iyi bilen tek kişi oydu. Çünkü Semiramis'in otelde kalması gerekiyordu. Tanya ve Naim de onun yanında kalmayı tercih ettiler. İki araç o uğursuz yere ancak bir saat sonra vardılar. Bir kalabalık toplanmıştı. Yol kenarında duran araçlar parmaklarıyla kesif bir dumanın yükseldiği, vadinin dibini gösteren insanlar. Bazıları haki üniformalı, birçok kişi de çoktan aşağı inmişti. Adam ülkeye ilk geldiği gün hayalet bir arkadaşla buluşmak için geldim buraya ve daha şimdiden kendim de bir hayalet oluverdim diye yazmıştı. Ne yazık ki öngörüsünün bu kadar isabetli çıkacağını bilmiyordu. Onu hastane yatağında yüzsüz, bakışsız, kaskatı ve bembeyaz sargılar içinde görenler gerçekten de karşılarında bir hayalet varmış izlenimine kapılıyorlardı. Üzerinde bulunan son defterinde 4 Mayıs Cuma için sayfalarca yazılmış, hatta 5 Mayıs Cumartesi içinde kuşkusuz medeni hukuktaki akşam yemeğinden dönüşte birkaç sayfa karalamıştı. En son kişi gelinceye ve restorana geçinceye kadar bekleyecek, sonra susmalarını isteyerek söz alacak, metnin gözlerimin önünde ayağa kalkacağım. Mükellef bir sofra çevresinde toplanmış 10 kişilik küçük bir arkadaş grubundan ibaret olacağımız için söze girerken uzun bir nutuk atmayacağımı iddia edeceğim. Halbuki niyetim uzun bir nutuk atmak. Gelmeye ikna etmek üzere kimilerine mektup yazıp kimileriyle de buluştuğuma göre bunca yıl uzak kaldıktan sonra buluşmamızın niye önemli olduğunu ve neler hakkında konuşmamız gerektiğini onlara biraz da resmi bir şekilde yeniden söylememde fayda var. Dolores de kendini dışlanmış hissetmesin diye Fransızca konuşacağım. Üstelik Paris'te eğitim hayatında geçen bunca yılın ardından kendimi en iyi bu dilde ifade edebiliyorum. İlk sözlerim mecburen çok uzlaşmacı olacak. Daha sonra akşam yemeğinde veya pazar günü daha üzücü konulara gireceğim. Çünkü gerekiyor. Bizi bir araya getiren, öncelikle bizi terk edip gidenlerin anısı diyeceğim. Murad'ın vakitsiz ölümü birbirimize yakın durmamız gerekirken nasıl dağılıp gittiğimizi bize hatırlattı. 20 yaşımızdayken bir araya gelmemize en büyük katkıyı o yapmıştı ve bugün de bir araya gelmemizi ona borçluyuz. Ona ve sizi bu buluşma için davet etme konusunda beni güçlü bir şekilde teşvik eden Tanya'ya borçluyuz. Bu buluşmanın hele böylesine kısa bir vadede düzenlenmesi, itiraf etmeliyim ki bana hemen hemen imkansız görünüyordu. Tanya'ya matemini yenip bizimle sadece hasret gözyaşlarını değil, kaçınılmaz kahkahaları da paylaşmaya geldiği için özellikle teşekkür ediyorum. Tüm bu gözyaşlarımı ve kahkahaları bugün aramızda olmayanlara adıyorum. Bu kişilerden ilki Bilal. İçimizde onu tanımış olanlar asla unutamayacaklar. Onu, yürüyüşlerimizi, tartışmalarımızı, bakışını, sesini sık sık düşünüyorum. Aradan geçmiş onca yıla rağmen bugün bile ona anlatmak istediğim öyküler, okutmak istediğim metinler, tartışmak istediğim konular var. Ve onun bu kadar erken çekip gitmesine neden olan koşulları lanetliyorum. Nidal de bu sözlerime karşı çıkmayacaktır. Onun da bugün bize katılmayı kabul etmesinin nedeni ağabeyinin adını telaffuz etmemdir. Bizi ayıran pek çok şey var ama savaşın başında bir top mermisi tarafından biçilen bir yazar adayının anısıyla hep birbirimize bağlı kalacağız. Yazmaya vakit bulabilseydi ne tür bir edebi yapıt verirdi diye bazen merak ediyorum. Birlikte hayranlık duyduğumuz o şairlerin ve romancıların yeteneğine sahip miydi? Buna inanmak istiyorum. Ama onda bir yazar kumaşı ve yazar deliliği olduğuna kesinlikle eminim. Bu deliliklerden biri benle ilişkiliydi. Adımı ilk duyduğunda birçok kişinin kendini alamayıp yaptığı gibi Havva nasıl diye sormamıştı. Ama benimle öteki adam, atamız adammışım ve belleğimde tüm insanların tarihini taşıyormuşum gibi konuşmaya karar verdiği anlaşılıyordu. Her karşılaşmamızda bu şakaya bıkıp usanmadan öyle çok dönüyordu ki sonunda bozulabilirdim. Ama öyle bir tepki vermedim. Bu özel dikkat gururumu okşuyordu. Üstelik onun bu ısrarı beni isimlerin anlamı ve bunlarla ilişkilenen yazgılar üzerinde düşünmeye sevk ediyordu. İnsan kendi adına öyle çabuk alışıyor ki artık anlamı veya niye bu ismi taşıdığı üzerinde düşünmüyor bile. Daha sonra adam birçok paragraf halinde sofrada buluşacağı beklenen kişilerin adlarına bir bilgi ve düşlem karışımıyla bazen de biraz soytarılık katarak değiniyordu. Örneğin Naim cennetin diğer adıdır diyen hanımın sözlerini alıntılamıştı. Bilal'in azat edilmiş bir Habeş olduğunu, peygamber tarafından sesinin çok beğenildiğini ve ilk müezzin yapıldığını açıklıyor, Cava'da günümüzde bile tüm müezzinlerin adı Bilal'dir diye ekliyordu. Daha sonra Mezopotamya'nın mitsel kraliçesi olan ve daha o günlerde bile kendisine tapılan Semiramis'e değiniyordu. Daha o günlerde bile derken şato sahibesine bir göz kırpmayı hesapladığı da düşünülebilirdi. Sonra Murad'a geçiyor, arzulanan, aranan anlamına gelen bu ismin tasavvufi çevrelerde yaradan manasına kullanıldığını ve orta çağda Avrupalılar tarafından Amurat olarak değiştirildiğini açıklıyordu. Sonra Dolores'in Meryem'e dayandığına geçip Albert'in Almanca etimolojisine soylu ve ünlü uzanıyordu. Bu arada kral veya imparator manasına gelen Basil'i de unutmamış, bir keşiş tarafından seçilebilecek en mütevazı isim olmadığının altını çizmişti. Adam sıra kendi adına gelince önce konuşmacının yani kendisinin 2 gün önce yazdığı bir metne bakması notunu düşmüştü. Bak, 3 Mayıs tarihinde. Adımda doğmakta olan insanlığı taşıyorum. Ama ben nesli giderek tükenen insanlığa aidim diye başlayan paragraf bence burada kullanılabilir. Ama hemen ardından fikrini değiştirmişti. Bu metni yeniden gözden geçirince arkadaşlarımı okumak istediğimden o kadar emin olamadım. En azından ilk gün okumamalıyım. Bu bir açılış ve karşılama değil, kapanış ve veda metni. Onlara en berbat vazife bana düşüyor. Sevdiklerimi teşhis edeceğim, sonra başımı sallayacağım ve örtü yeniden yüzlerinin üstüne çekilecek. Ben nesli tükenenler görevlisiyim demem ne işe yarayacak? Metnin sonu o kadar karanlık değil. Suların ortasında Doğu Akdeniz'li inceliği ve dingin şefkat adacıkları bulmak en büyük sevinç kaynağım oldu. Bu bana en azından şimdilik yeni bir yaşama iştahı, savaşmak için yeni nedenler, hatta bir umut ürpertisi veriyor. Peki ya daha uzun vadede? Uzun vadede Adem ile Havva'nın tüm evlatları yitik çocuklardır. Umut ürpertisini de kesebilir ve sonraki sözleri kendime saklayabilirim. Hayır, düşünüyorum da bana daha diri, daha güçlü, tartışma uyandırabilecek bir son söz gerek. Biraz vakit ayırıp bunu iyice düşünmeliyim. Bulurum. Adam bu farklı son sözü hiçbir yere yazmamıştı. Belki de araba yoldan çıktığında kafasında şekillendiriyordu. Bunu ancak kendine geldiği zaman öğrenebileceğiz. Kendine gelecek miydi? Doktorlar bu konuda bir görüş belirtmiyordu. Uzun süre ölüm ile hayat arasında kalacağını, sonra da iki taraftan birine meyledeceğini söylüyorlardı. Eşini tıbbi donatımlı bir uçakla Paris'te bir kliniğe taşıdan ve başucundan ayrılmayan Dolores, onun Araf'ta kaldığını söylemeyi tercih ediyordu. Ülkesi gibi, bu gezegen gibi diye ekliyordu. Hepimiz gibi, Araf'ta. Kitabın sonu. 2 Mart 2015. Sayfa 457.